Ayrım 24, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 301. 66. Kısım, Moskova. Arbat Mahallesi'ndeki apartman dairesi ikinci kattaydı. İki odada neredeyse hiç eşya olmamasına rağmen pırıl pırıl tertemiz, pencereleri saksılarla süslü evin sıcak bir havası vardı. Masanın üzerinde bir doğum günü pastasından kalma artıklar, bir iki değersiz oyuncak biblo, bir de Zoba'nın karısının pişirdiği şekerli kurabiyelerle dolu iki tepsi sıralanıyordu. Yakov yakasını çözmüş, elinde bir kadeh vodka, mutfakta başlarında eski gazetelerden yapılmış şapkalar giymiş çocuklarla birlikte oynayan kızını sevgi dolu bir hayranlıkla izliyordu. Katerina artık bebek değildi ve tümüyle kendine özgü bir kişilik sergiliyor, okula gidiyor, konuşuyor, tartışıyordu. Yakov, siperlerde geçirdiğim bunca yıl değiştirdi seni diye düşündü. Bu dünyada güzellikler olduğunu da unutturdu. Oysa bazen yatağının başucunda oturup saçlarını okşuyor, uykuda yüzünü seyrederken onu ne kadar sevdiğini fark edip şaşkınlık içinde kalıyordu. Annesini kaybetmek küçük kızı derinden etkilemişti. Zoba'nın karısı olmasa ne yapacaktı bilemiyordu. Kızı ona teyzecik diyordu ya, kadın artık ikinci bir anne gibiydi. Katerina kocaman gözleriyle babasına yutar gibi bakarak elinde onun doğum günü armağanı bez bebekle yaklaştı.
''Baba, bu gece kalacaksın değil mi? Teyzecik yatağımın yanında yatabileceğini, sana akşam yemeği pişireceğini söylüyor.''
Kızı kollarını alıp kaldırdı, öpücüklere boğdu. ''Baba sana çok iş olduğunu söylemişti tatlım.''
''Ama teyzecik senin ve Zoba amcanın her an Lenin yoldaş için çalıştığınızı söyledi. Kalamaz mısın? Her dakika çalışmanı istediğine göre çok bencil biri olmalı. Bencil midir baba?''
''Hayır, dünyanın daha iyi bir yer olması için uğraşıyor Katerina.''
''Sınıfımda bazı çocuklar bizi çardan kurtardığı için iyi bir adam olduğunu söylüyor. Ama bu kadar insan öldürdüğü için ona kötü diyenler de var. İyi biri mi yoksa kötü mü baba?''
Yakov cevap vermeye fırsat bulamadan elinde vodka bardağıyla pencereden sarkıp dışarıya bakan Zoba elini sallayarak onu yanına çağırdı. ''Şuraya bir baksan iyi olacak.'' Adam daha şimdiden arkadaşlarının yanına gitmekten başka bir şey düşünmeyen kızını yere bıraktı. Katerina babasını üstün körü öpüp öteki çocuklara koştu. Pencerenin yanına yaklaştı. Sokağa siyah boyası parıldayan üstü açık şoförlü bir Mercedes girdi. Peşinden de asker dolu iki Fiat kamyon. Kamyon durur durmaz askerler yere atladı, dikkatle çevrelerini izlemeye koyuldular. Mercedes'ten o bilindik karmakarışık saçlarıyla Lev Troçki indi. Elinde subay asası, belinde de deri Sam Brown kemeriyle tabancası vardı. ''Zoba Troçki'yi en iyisinden aşağısı kurtarmaz.'' dedi. ''Moskova'da çar gibi bu Mercedes'le dolaşıyor. Bana gelince o pis tramvay oturağıyla idare etmek zorundayım.''
''Umudunu yitirmiş gibisin.''
Zoba gülümseyerek vodkasından bir yudum aldı.
''Bana böyle bir araba ver, hemen umutlanayım. Yine de savunma bakanının ziyarete gelmesine şahit olacağımı hiç düşünmezdim. Kremlin'de bütün her şeyi konuşup anlaştığınızı sanıyordum. Şimdi ne istiyor?''
Troçki önünde iki silahlı muhafızla merdivenden tırmanıyordu. Yakov gömleğinin düğmesini ilikledi, ceketini düzeltti. ''Birazdan anlarız.'' Koridordaki ayak sesleri durulurken kapı vuruldu. Zoba'nın karısı kapıyı açmaya gitti. Troçki'yi tanıyınca elini ağzına götürüp bir adım geriledi. Adam şapkasını çıkarıp kolunun altına kıstırdı. Yakov'un yanına yaklaşırken her zamanki küstahlığını takınmıştı. Zoba'ya yok olmasını ister gibi baktı. Adam mesajı alıp uzaklaştı. Troçki çocuklara bakıp
''Öğleden sonra seni rahatsız etmiyorum ya Yakov.'' diye sordu.
Yakov Katerina'yı işaret ederek ''Kızımın doğum günü.'' dedi. Troçki deri eldivenlerini çıkardı.
''Karınla parti toplantılarında tanışmıştım. İyi bir kadındı. Ölümü her ikiniz için de korkunç bir darbe olmuş olmalı. Yeni birini bulmalısın Yakov. Çocukların anne ve babaya ihtiyacı var.''
''Biz idare ediyoruz. Bu onuru neye borçluyum bakan yoldaş?'' Troçki'nin sesi birden tatsızlaşıverdi.
''Doğrusunu söylemek gerekirse hala Moskova'da olduğunu öğrenince biraz sıkılmıştım. Çoktan St. Petersburg yolunda olduğunu, Andreev'in peşine düştüğünü sanıyordum.''
''Trenim'' dediğim anda harekete hazır ama bunun gereksiz olacağını düşünüyorum.
''Neden?'' Andreev zeki ve becerikli biri olduğu için sürekli hareket halinde olacaktır. Yine de ailesiyle temas etmek isteyeceğinden eminim. Oturdukları ev gece gündüz gözetleniyor. Troçki'nin karanlık gözleri parıldadı.
Yani yemi yutmasını umarak oturup bekleyeceksin. Peki ya tuzağa düşmezse?
Nasıl biri olduğunu iyi bilirim. Karısıyla oğlunu görmeye çalışmadan Rusya'ya dönmez. Özellikle de geçen sefer başaramadıktan sonra.
Söylediklerine inanmak zorundayım. Şimdi konumuza dönelim. Senin ayrılmandan sonra yoldaş Lenin'le önemli bir konuyu karara bağladık. Romanovlar infaz edilecek. Bütün ailenin yok edilmesi gerekiyor.
Ne zaman?
Hemen bu hafta Yekaterinburg'da. Cesetler gizlice ortadan kaldırılacak. İpayev evinin muhafız komutantı Yurovski emirleri yerine getirmekle görevlendirildi. Ama her an komuta sende olacak. Emir yerine getirilir getirilmez cesetlerin ortadan kaldırılmasına tanık olduktan sonra beklemeden Moskova'ya döneceksin. Yoldaş Lenin ve ben nihai raporunu bulacağız.
Yakov sessiz kaldı.
Hırslı birisin Yakov. Doldurulması gereken üst düzey bir makam var. Yerel Moskova Çekası Komutanlığı. Verdiğimiz emri yerine getir, infazı gerçekleştirip Lenin'i memnun et. O görev senin olsun. Samimi söyleyeyim, kazan gibi bir döneyin seni geçtiğini görürsem çok üzülürüm.
Görevimi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Troçki kapıya gitmeye davranırken bir an duraksadı.
Bir şey daha var. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra Andreev'in karısının ve çocuğunun Sibirya'daki bir kampa gönderilmesiyle ilgilenmeli istiyorum. Lenin'in emri bu, anlaşıldı mı?
Bu gerçekten gerekli mi?
Troçki asasını avucuna vururken karanlık ve karardı gözlerinin hemen gerisinde hazır bekleyen kötücül tehdit ifadesi canlanıverdi.
Onlar kötü doğum ve kötü tohumla mücadelenin tek yolu yok etmektir.
Asasını uzattı, ucuyla Yakov'un göğsüne dokundu.
Bana kalırsa görevinden de fazlasını yap Yakov. Senden büyük işler bekliyorum. Senin gibi umut verici birinin başarısız olduğunu, Sibirya'nın soğuk ve vahşi bir köşesinde Andreev'in ailesine eşlik ettiğini görmek istemem.
Asasını çekti, arkadaşlarıyla oynayan Katerina'ya yan gözle baktığında dudaklarının köşesi minik ve şeytanca bir tebessümle kıvrıldı.
Yokluğunda kızınla gerektiği gibi ilgilenilmesini sağlayacağım. Sen görevinle uğraşırken adamlarımın gözü kızının üzerinde olacak. Sanırım birbirimizi anlıyoruz.
67. Kısım Yekaterinburg. Kırmızı tuğlalı avludaki el yazısı levhada Oleg Markov ve oğlu. Cenaze işleri yazılıydı. O akşam baba Markov morgda en fazla 15 yaşında gösteren bir kızın cesedinde hünerlerini uygulamakla meşguldü. Kısa kırpılmış, siyah bıyıklı, uzun boylu, koyu renk takım elbisesinin üzerine bir önlük geçirmiş bu 60'lık adamın yüzünde iyi çalışılmış, üzüntülü bir ifade vardı. Hemen yanındaki masada mesleğiyle ilgili alet ve avadanlıklar sıralanıyordu. Lastik uçlu bir çekiç, tahnit sıvısı dolu bir kavanoz, makyaj şişeleri, fırçalar. Kızın cesedi tekerlekli bir sedyeye yatırılmış, boynuna kadar gelen bir çarşafla örtülmüştü. İçini çekerek böylesi bir gençlik ve güzellik savurganlığı diye düşündü. Oysa bu barbar kızıllar iktidara geleli beri ölüm o kadar sıradanlaşmıştı ki. Genç kızın yanaklarına biraz allık sürmeyi tamamlayınca kapının yanındaki seramik çıngırağın ipini çekti. Birkaç saniye sonra kendine çok büyük gelen koyu renkli bir takım giymiş soluk yüzlü bir genç görünüverdi. Karl Markov en az babası kadar çalışılmış yaslı bir ifadeye sahipti.
Birazdan iki ceset daha getirecekler Karl. Bu sabah kurşuna dizilmiş iki beyaz subay. Ben kağıtlarla uğraşırken sen de bu küçük hanımın işini bitiriver.
Tabii baba.
Baba Markov önlüğünü çıkarıp musluğa yöneldi. Ellerini sıcak sabunlu suyla yıkadığı sırada morgun içinde bir yerlerde çalan zilin sesini işitip dikkat kesildi. Havluya uzanırken oğluna kaşını kaldırarak baktı.
Lazarus hayata dönmüş gibi. Ben konuğumuzla ilgilenirken sen elindeki işi bitir.
Sork kendine geldiğinde kendini bu kez ilaç kokan duvarları beyaz fayanslarla kaplı bir odada yerdeki bir şiltenin üzerinde yatar buldu. Çevresini tanımaya çalışırken ayağının baş parmağına bağlanmış bir şey fark etti. Ayağına bağlı ip zeminin üzerinde kıvrılarak gidiyor, sonunda da madeni bir boruya girip kayboluyordu. Şaşkınlıkla ayağını oynatınca uzaklarda bir yerden bir çıngırak sesi geldi. Hızla açılan kapıdan koyu renk takım elbiseli, bıyıklı ve üzgün suratlı bir adam girdi. Elinde küçük bir cam şişe tutuyordu.
''Demek sonunda aramıza dönmeye karar verdin. Bir süre yeni bir tabut müşterisi diye düşünmüştüm.''
Sork sersemliğini tam atamadan ''Neredeyim?'' diye sordu. ''Sen kimsin?''
''Oleg Markov, cenaze levazımatçısı. Benim morgumdasın.''
Dizlerinin üzerine çöktü, elindeki şişeyi yere bırakıp sorgun baş parmağına bağlı ipi çözdü.
Ne oluyor?
Tıbbın kesin bir bilim olmadığı, hekimlerin ölüm teşhisinde bazen yanıldıkları dönemlerden kalma oldukça ilginç bir düzenek. Ceset hareket edince holdeki çıngırak çalıyor.
Sorg beynindeki sislerden kurtulmak istermiş gibi başını salladı.
İnsan her gün yeni bir şey öğreniyor.
Sana gelince, seninle ilgilenemeyecek kadar meşgul olduğum için kullandım bunu. Kendini nasıl hissediyorsun?
Tüfek dipçiyle dövülmüş gibiyim.
Baba Markov gülümsedi.
Oğlum Karl'la birlikte seni buraya manastırdan, Bodrum'daki bir takım cesetlerle birlikte cenaze arabasıyla getirdik. Rahibelerden biri seni oradaki girintilerden birinde saklanmış buldu. Rahibe Agnes kurtulacağına ihtimal vermiyordu. Kötü durumdaydın, yaran açılmıştı, hatırlamıyor musun?
Bir çeka domuzunun üzerime ateş ettiğini hatırlıyorum.
Evet, rahibe Agnes bahsetti. Talihim varmış, kurşunlar isabet etmemiş. Haydi kokla şunu, zihnini toparlamanı sağlar.
Mantarını çıkardığı şişeyi sorgun burnuna dayadı. Şişedeki amonyak ruhu sorgun burun deliklerine darbe etkisi yapıp hızla kendine getirdi. Markov şişenin tıpasını yerine takarken
''Ayağa kalkabilecek misin?'' diye sordu.
Ayaklarını şilteden indirip ayaklanmaya çalışınca gözleri yaşardı. Dikildiği sırada başının döndüğünü hissetti.
''Güçsüz görünüyorsun.''
''Geçer.''
Baş dönmesi azalıp kaybolduysa da böğründe bir sızı duydu. Yaraya yeni pansuman yapılmıştı ve bu kez gazlı bezler yeni görünüyordu. Kendini dinlenmiş, günlerden beri hiç olmadığı kadar iyi hissetti.
Markov rahibe Agnes gelip pansumanını yaptı dedi. Şimdilik burada kalacaksın. Manastırda kalman çok tehlikeli olur. Kızıllar oraya her an dönebilir çünkü.
Sork gözlerini cenaze levazımatçısına dikti.
Sana neden güveneyim?
Adam sol elini uzattı. Yüzük parmağında içine eski bir Tibet sembolü kazınmış gümüş bir yüzük vardı.
Bir svastika.
Sorunu cevaplamaya yeter mi? Sana elimden geldiğince yardım etmek istiyorum.
Sork çenesini sıvazlayınca sakalının farkına vardı.
Ne zamandır buradayım?
Neredeyse 3 gün oluyor. Zamanının çoğunu uykuda geçirdin. Talihin var çünkü yaran güzel kapanıyor.
Gümüş tabakasından bir sigara sundu. Sigarayı alırken neler kaçırdım diye sordu. Markov sigarasının ucunu tabakaya vurdu, ikisini de yaktı ve çektiği dumanı üfledi.
Beyaz birlikler, Çekler artık kentin 30 kilometre yakınına kadar geldiler. Bizi kurtarmalarına belki bir hafta var. Söylentilere inanırsak daha da az, onun için zaman çok önemli.
Kızılların aileyi bir daha nakletme tehlikesini göze almayacaklarından eminiz.
Böylesi çok riskli olur. Onun yerine kent düşmeden önce hepsini öldürüp cesetlerini burada, Yekaterinburg'da bir yerde yok etmek niyetindeler.
Kim diyor?
Kardeşliğin kaynakları var, Kızılların içinde bile. Moskova'dan yeni çeka geldi, yeni komendant. Yurovski kent dışındaki ormanları dolaşıp duruyor. Özellikle de 4 kardeş adı verilen eski ve kullanılmayan maden kuyularının olduğu bölgeyi, cesetleri gömmek için uygun bir yer aradığını düşünüyoruz.
Sork birden duyulmaya başlayan ölüm perisini andırır tiz siren sesiyle irkildi.
Saat 8, sokağa çıkma yasağı başlıyor. Açlıktan ölüyor olmalısın. Oğlum sana yiyecek bir şeyler getirir. Bu arada rahibe Agnes bunları istediğini söylemişti.
Elini iç cebine soktu ve sorga katlanmış birkaç sayfa uzattı.
İpatyev evinin ayrıntılı planları.
Siren susarken Sorg elindeki kağıtları heyecanla incelemeye koyuldu. Markov başını umutsuzca sallayarak
''Korkarım bir işimize yaramayacak'' dedi. ''Bu işi sadece Vilim Ivanoviç de Genin becerebilir.''
''Kim?'' Yaşlı adam sigarasının dumanını üfledi, dolabın başına gitti ve içinden yılların izini taşıyan dürülmüş parşömenleri andırır bir deste çıkardı.
Yekaterinburg'un ilk kurucularından biri, bu kent de Gene'nin bir kale olarak tasarladığı 1723 yılına dayanır. Bir kuşatma sırasında kaçış yolu olarak kullanılacak bir dizi gizli tünel kazılmasında ısrar eden istihkam mühendisi bir askerdi.
Devam et.
Dolaptan çıkardığı parşömenleri uzattı. Tüneller hala orada. Bazıları sokakların bağırsaklarının derininde. Kimileri katedrallerle kiliselerin altını kaplıyor ya da nehre açılıyor. Duvarları yıkılmış ya da örülerek kapatılmış olanlarla su altında kalanlar çok tehlikeli. Ama içlerinde hala geçit verenler var. Kızıllar bu tünellerden bazılarından haberdar ama hepsini biliyor olamazlar. Kardeşliğin elinde kale planlarından eksiksiz bir takım var. Yürüyecek kadar iyileşir iyileşmez bu tünellerden en önemlilerini kendi gözlerinle görmen çok önemli. Özellikle de plan üzerinde işaretlediklerimi.
Yüzyıllar kadar yaşlı görünen mürekkep ve kurşun kalemle çizilmiş karmaşık mimari planları açarken Sorgun yüreği sıkıştı. Pekala, ne diyeceksen de.
Aileyi hapisten kurtarıp çıkaracak güvenli bir yol biliyoruz.
Hangi yol?
İpatyev evinin alt kısmında bir kanat yekpare bir granit yamaç üzerinde kurulu. İşaretlediğim geçit kayanın içinden geçip doğruca bodrumda eşyayı depoladıkları bir bölüme açılıyor.
Emin misin?
Kesinlikle, o geçide girdim. Doğudan başlıyor, tünele Voznesenski Katedrali'nden ya da İset Göleti'nin doğusundaki bir kemerin altından girilebiliyor. Evin altındaki geçit duvarla kapatılmıştı ama açmak için tuğlaları yıkmayı başardım.
Sork heyecandan yerinde duramıyordu, o tüneli görmek istiyorum.
Ne zaman?
Bu gece.
Delirmişsin sen, daha iyileşmedin.
Yürüyecek durumdayım, kaybedecek zamanımız yok.
Yaşlı adam kararsız görünüyordu. Peki sokağa çıkma yasağı ne olacak? İzin belgesi olmadan sokağa çıkan herkesi vurabilirler.
Cenaze levazımatçısısın. İzin belgen yok mu?
Var tabii. Kızıllar halk sağlığı nedeniyle gece gündüz tifo kurbanlarını götürmem için benden medet umuyor. Ama kendimizi çok büyük bir tehlikeye atıyor olacağız. Tüm Yekaterinburg garnizonu seni kolluyor.
Sen cenaze arabanı hazırla. Bir fikrim var.
68. Kısım, Moskova, 17.30. Kolinski Prospekt'in sonunda fren gıcırtılarıyla duran troleybüsten Yuri ve Lydia indi. Kısa bir yürüyüşten sonra köhne görünüşlü dökülen binanın önüne vardılar. Kalabalık sokaktan tepesindeki kablolardan kıvılcımlar saçan gürültülü troleybüsler geçiyor, çoğu zorlu bir günden sonra evlerine dönen yorgun görünüşlü yayalar kaldırımı kaplıyordu. Yuri giysi torbasını omzuna atmış, bir elinde alet torbasıyla yürürken binaya yaklaştıklarında Lydia'ya işten sonra evi dönüyormuş gibi koluma gir dedi. Önü kalabalık bir tütüncüyü, basamaklara oturmuş bir Ermeni ya da Gürcü ayakkabı boyacısını geçtiler. Moskova'nın hemen her köşesinde bulunacak ayakkabı boyacılarının çoğu gibi bunun da cilası yoktu. Ve bütün yaptığı ayakkabının üzerine tükürmek, sonra da parlayıncaya kadar beziyle silmekti. Ağır adamlarla yürürlerken Lydia, Çeka'nın Nina'ya gelen gidenleri gözleyeceğinden emin misin diye sordu.
Son seferden beri büyük ihtimalle. Sakın arkana bakma ama ayakkabı boyacısı Çeka ya da onlardan para alıyor ve binaya girip çıkanları kolluyor. Tütüncüde çalışan da öyle. Üstelik sadece bu ikisi de değildir.
Biraz ötede binadan oldukça uzakta ama yine görüş mesafesinde bir parka varıp banklardan birine oturdular. Birkaç çocuk sıska güvercinleri korkutup kaçırmaya çabalarken yanlarından yürüyerek ya da bisikletle eve dönen yorgun görünüşlü kadınlar geçiyordu.
Lydia, ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu.
Yuri torbasını açtı, sırtından çıkardığı deri ceketini torbaya tıktı. Üzerinde köylü iş gömleği ve kasketi, elindeki alet torbasıyla zanaatkâra benziyordu.
Binanın arka kapısını bulmaya, sonra da Nina'nın yerini bulmaya çalışacağım. Biraz sürebilir.
Ya Çeka binanın içinde bekliyorsa?
Andreev cebinden çıkardığı nagantı alet torbasına attı.
İş oraya varırsa köprüyü geçmek zorunda kalırım. Biri bir şey sorarsa buraya su tesisatını onarmaya geldim. O da işe yaramazsa o zaman öteki planıma başvururum.
Neymiş o plan?
Yolumu silahla açmak.
Böylesi Nina'nın durumunu tehlikeye atmaz mı?
Ben de bundan ürküyorum ya.
Seninle gelmemi ister misin?
Hayır, en iyisi yalnız gitmem. Silah sesi duyarsan olabildiğince çabuk pansiyona dön ve beni bekle.
Lydia elini genç adamın koluna bırakırken endişesi gözlerinden okunuyordu. Dikkatli ol Yuri, yalvarırım dikkatli ol.
Yuri ayaklandı, Lydia'ya bakıp gülümsedi ama yüzündeki gerginliği saklaması imkansızdı. Unutma sakın, tehlike belirtisi görür görmez hemen uzaklaş buradan.
Abraham Tarku o akşam saat 5'te kör kütük sarhoştu. Bir bardak dolusu vodkayı devirip donuk gözlerle önündeki Remington yazı makinesine baktı.
''Tanrı aşkına neden geri gelirsin ki Yuri, neden?''
soruyu yüksek sesle tekrarladı. Sonra bardağı duvara fırlatıp paramparça dağılmasını izledi.
Güçlükle ayaklandı, rehinci dükkanının ön kapısından çıkıp arkasından kilitledi, sendeleyerek sokağa çıktı. Birkaç dakika sonra ona doğru gelen boş bir droşki görünce elini kaldırıp arabacıya durmasını işaret etti.
''Nereye yurttaş?''
''Çek ha merkezine, sallanma!''
69. Kısım. Apartmanların arkasından geçen dar aralığa giren Andreev binaları saymaya koyuldu. Nina'nın oturduğu binaya yaklaşırken gözüne alçak bir duvara tünemiş, elindeki gazeteyi okuyan ince bıyıklı, sansar yüzlü bir adam ilişti. Adamın Çeka olduğundan, arka girişi kolladığından kuşkusu yoktu. Görünmemek için bir kapının girintisine sığındı. Menteşeleri üzerinde sarkan, paslı kapıyı itince kendini bir arka bahçede buldu. Uzamış otların arasından kendine bir yol açtı ve duvarın üzerinden bir sonraki bahçeye baktı. Arka duvarların üzerinden tırmanıp atlarsa adama görünmeden Nina'nın oturduğu binaya ulaşabileceğini düşündü. Alet çantasını omuzuna yerleştirdi, ellerini duvarın tepesine koyup kendini çekti ve yan bahçeye kaydı. Bakımsız bahçeyi boydan boya geçip duvarın üzerinden Nina'nın arka bahçesine baktı. Daracık bahçeye sıra sıra çamaşır ipi gerilmiş, bahçenin bir bölümü de depo olarak ayrılmıştı. Binaya açılan yeşil boyalı arka kapı ardına kadar açıktı. Duvarın üzerine tırmanıp kendini sessizce öbür tarafa bıraktı. Kurumaya bırakılmış çamaşır dizilerinin arasından dikkatle ilerleyerek ilk depoya varıp içeri daldı. Madeni çöp bidonlarından mide bulandırıcı kokular yükseliyordu. Orada durmuş bundan sonra ne yapacağını düşünüp kapıdaki bir yarıktan dışarıya bakarken binadan elinde tahta bir kovayla küçük bir çocuk çıktı. Kovanın içindekileri su giderine döktü sonra yeniden kapıdan girip binanın loşluğunda gözden kayboldu. Andreev birkaç dakika sonra bu kez koridorun sağ tarafındaki kapının açıldığını, elinde boş bir hasır sepetle bir kadının çıktığını gördü. Üzerinde bir iş önlüğü, yorgun ve bezgin görünüyordu. Kadın Nina'ydı. Peşinden gözlerini ovuştururken yorgunca hıçkıran sarışın bukleli küçük ve solgun yüzlü bir çocuk geliyordu. Oğlunu tanıyınca yüreği daralıverdi. Sergey teselli edilmek istermiş gibi annesinin önlüğünü çekiştiriyor, önlüğü her çekiştirmesi Andreev'in yüreğini parçalıyordu. Nina iplerin başında çamaşırlarını toplarken yumuşak sözlerle oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. Çocuk yorgunluktan uysuzlaşmıştı, ellerini uzatıyor annesinin onu kucağına almasını istiyordu. Kadıncağız sonunda işini bitirince oğlunu kaldırıp bir kalçasının üzerine yerleştirdi. Öteki eliyle de çamaşır sepetini alıp içeri girdi. Koridordan yürüyüp odasına kapandı. Andreev arkasından seslenmek istediyse de cesareti yetmedi. Ya Çeka binanın içinde gizlenmiş bekliyorsa? Midesi ekşimeye başladı. Dakikalar geçti ardından başka dakikalar. Nihayet bir 15 dakika daha bekledikten sonra daha fazla dayanamayacağını anlayınca yüreği çılgınca çarparak, midesi kaygıdan kasılarak dolu nagantı adet çantasından çıkardı. Çamaşır iplerinin arasından geçerek loş koridora girdi. Boş koridora haşlanmış lahana ve yağlı koyun eti kokusu hakimdi. Binanın içinde uzak sesler dalgalanıyordu. Bir bebeğin tiz çığlıkları ve tartışan yetişkinlerin yıpratıcı tek düze konuşmaları. Koridorun ucuna doğru yürüdü. Nina'nın kapısına varınca tahtayı hafifçe tıklattı. Çıplak zeminde ayak sesleri duyuldu, ardından da kapı açıldı. Nina onu görünce elini şaşkınlıkla ağzına götürdü, ani bir nefes aldı. Bir şey söylemeye fırsat bulamadan Yuri odaya girip ayağıyla kapıyı arkasından kapattı. 24. Ayrımın Sonu. Sayfa 313.